إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Şura suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle ehli kitaptan olanların müşrikler gibi kendi aralarında ihtilaf içinde olduklarını bize beyan etmişti. Onların kendi aralarındaki bu ihtilafı onlara hakikat gelmediğinden, bilmediklerinden dolayı değildi. Onların ihtilaf etmesi kendi aralarındaki bir takım buğuzlardan, kıskançlıklardan, hasetten, bagiden, isyandan kaynaklanıyordu. Yani Allah hidayeti onlara göndermiş ama onlar hidayet kendilerine gelmiş olmasına rağmen yine de kendi aralarında tartışmalar yapıyorlardı. Bugün Müslümanların hali gibi, Kur'an meydanda, sünnet meydanda olduğu halde tamamen Kur'an'a, sünnete aykırı bir takım görüşleri, bir takım mantıklarla, bir takım gerekçelerle ortaya atarlar ve tefrikalara, dağılmalara sebep olurlar. Herkes kendi kafasına göre bir şey söyleyecek olursa, o zaman ittifak mümkün müdür? Herkes kendi kafasına göre konuşursa, bence derse ittifak mümkün olur mu? Yapılan şey bundan ibarettir. Kur'an-ı Kerim geçmiş kavimleri, geçmiş ümmetleri misal vererek bizim de aynı hatayı yapmamamız için bizi uyarmaktadır. Onlar böyle yaptılar. Kendilerine ilim geldiği halde, kendilerine kitap geldiği halde, peygamber gönderildiği halde, onlar yine de kendi aralarında dağıldılar, parçalandılar. Çünkü olmadık meseleler gündeme getirdiler. Gereksiz tartışmalar başlattılar. Hakkında hiçbir bilgileri olmadığı bir takım meseleleri gündeme getirdiler. Ve kendi aralarındaki bagiden dolayı ötürü, kendi aralarında birbirlerini çekememekten ötürü, isyandan ötürü birbirlerine düştüler. Ve bunun sonucunda onlardan o şeref alındı. Ümmet olma şerefi, yeryüzünde imam olma şerefi, yeryüzünde mesul olma şerefi onlardan alındı. Allah Azze ve Celle'nin kanunu gereği böyle oldu. Allah aynı kanunu bizim için de cari kılmıştır. Bizim için de geçerlidir. Geçmiş ümmetlere hangi kanunlar geçerliyse bizim için de aynı kanunlar geçerli. Müminler ne zaman ittifak etmeye çalıştılarsa Allah onlara güç kuvvet verdi. Kendilerine gelmiş olan ilme, kitaba ve sünnete ne zaman uydularsa Allah onlara güç kuvvet verdi. Ama ne zaman ki ihtilafları başlattılar, gereksiz bir takım mevzular gündeme getirdiler, işte o zaman Allah Azze ve Celle onlara vermiş olduğunu çekti aldı. Ümmet darmadağın olmaya başladı. Gereksiz meseleler ümmeti parçaladı. Kur'an'a ve sünnete dayalı olmayan görüşler ümmeti parçaladı. Kur'an ellerinde olduğu halde, sahih hadisler ellerinde olduğu halde, onlar bir takım felsefelerin peşine düştüler. Bir takım ideolojilerin peşine düştüler. Bunun sonucunda gücümüzü kaybetmeye başladık. Allah Azze ve Celle geçmiş ümmetlerin bu hatayı yaptığını bize neden bildiriyor? Kur'an tarih kitabı değil. Tarihi bir malumat vermek için bunları bildirmiyor. Allah Azze ve Celle bunları, aynı hataları biz de yapmayalım diye bildiriyordu. Fakat aynı hatalar bu ümmette de gerçekleşti. Bu ümmet aynı hataları yaptı ve gücünü kaybetmeye başladı. Onlar kendilerine verilmiş olan kitaptan şüphe içerisindedirler buyuruyordu. Onlar Tevrat'ın verilmiş olduğu ümmet, İsrailoğulları, Zebur'un verilmiş olduğu ümmet, İncil'in verilmiş olduğu ümmet, bu İsrailoğulları kendilerine verilmiş olan kitaptan şüphe içerisindedirler. Çünkü ellerinde kitaplarının orijinali mevcut değildir. Bu Tevrat, Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra tekrar yazılmış, 700-800 sene sonra tekrar yazılmış, ondan sonra yeniden bir kitaplarının olduğunun farkına varmışlardı. 700-800 sene sonra neye dayanarak yazıldı, hangi kaynaklara dayanarak yazıldı, hiçbir şey bilinmiyor. Dolayısıyla bundan şüphe etmek elbette ki akıllı adamın işidir. İçindeki bilimsel hatalar, bilime taban tabana zıt olan bilgiler, aklın kabul etmeyeceği, ahlakın kabul etmeyeceği bir takım ifadeler, elbette ki bunları gören insanların bunlardan şüphe etmesi kaçınılmazdır. Kaynağında şüphe var, ifadelerinde şüphe var ve kendileri de bu şüpheden kurtulamadılar. O yüzden Allah Azze ve Celle onların kalplerini bilen Allah bize haber vermektedir. Onlar kendi kitaplarından şüphe içerisindedirler. O halde ey müminler, onları davet edin. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُوا İşte bundan dolayı, çünkü onlar şüphe içerisindedirler. Şüphe içerisinde olan insanlara anlattığınız zaman, onları davet ettiğiniz zaman, görevinizi yerine getirdiğiniz zaman anlayanlar olduğunu göreceksiniz. Anlayanlar olacak onların içinden. Onun için siz onlara davet etmeye devam edin. Davet görevi bütün müminlerin vazifesi. Fakat Allah Azze ve Celle özellikle şüphe içerisinde olanların daha da kolaylıkla iman edebileceğine işaret ediyor. Çünkü şüphe içinde olanlar mutlaka söylenen şeyleri düşünmek zorunda kalacaklardır. Şüphe içerisinde olanlar, kendilerine gelmiş olan kitaptan şüphe edenler, ellerindeki kitabın Allah'ın kitabı olup olmadığı konusunda şüphe içinde olanlar, elbette ki insanları o kitaba da hakkıyla davet etmeyeceklerdir. Kendileri bile şüphe içerisinde iken nasıl olur da insanları davet ederler? Kendileri şüphe içinde olanlar, mutmain olmayanlar nasıl olur da insanları mutmain kılabilirler? Mutmain olmayanların sözleri tesir etmez. İnsan evvela kendisi mutmain olmalı. Gerçeklerden kendisi mutmain olmalı. Kitaptan kendisi mutmain olmalı. Emin olmalı, onun Allah kelamı olduğundan emin olmalı. Şüphe, zerre kadar şüphesi varsa o kişinin başkalarını ona davet etmesi de mümkün olmayacaktır. Davet etse bile sözünün tesiri olmayacaktır. Kendisi şüphe içinde olan bir insan nasıl olur da başkalarını davet eder ve bu daveti tesirli olabilir. Ciğerinden gelerek, kalbinden gelerek konuşamayacaktır. Davet görevini yerine getiremeyecektir. İşte onun için Allah Azze ve Celle onların şüphe içinde olduğunu, dolayısıyla onların kendilerine verilmiş olan bu görev yerine getirmelerin mümkün olmadığını bize ifade etmiş oluyor. Onlar madem ki şüphe içerisindedirler, kitaplarından şüphe içindedirler, inançlarından şüphe içindedirler. Uzeyr Allah'ın oğludur dedi Yahudiler. Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğludur dediler. Bir insandan doğmuş olan, ekmek yemek yiyen, uyuklayan, acıkan, aciz olan bir kadından doğmuş olan bir varlığın ilah olduğunu söylemek ve bundan şüphe etmemek mümkün değil. Yanlışın, yanlıştan şüphe etmemek mümkün değil. Ne kadar cahil olursa olsun, ne kadar inanmaya çalışırsa çalışsın, yanlış ise bir şey ondan mutlaka şüphe edecektir. Mutlaka şüphe içerisinde olduğu meseleler olacaktır. Mutlaka bazen düşünecektir. Uzeyr de bir insandan doğdu, o da etten kemiktendi. Nasıl olur da Tanrı olabilir, ilah olabilir? Allah'ın eşi var mıdır ki onun çocuğu olsun? Mutlaka bir şeylerin farkına varacaktır. Şüpheler içerisinde olacaktır. İşte ona o anda birisi hakikati söylediği zaman o hakikatleri anlayacak ve yavaş yavaş düşünmeye başlayacaktır. Onun için Allah Azze ve Celle bu ayetten sonra فَلِذَٰلِكَ فَدْعُوا buyuruyor. İşte bundan dolayı ey Resulüm, onlar şüpheler içinde olduğundan dolayı onları davet et. Zannetme ki onlar kendi kitaplarından ve dinlerinden emindirler. Zannetme ki onlar bırakmazlar. Sen davet etmeye devam et. Onlar aslında şüphe içerisindedirler. Demek ki müminlerin onları davet görevi sadece onların şüphe içerisinde olmasından kaynaklanmıyor elbette. Onlar şüphe içerisindedirler, evet. Şüphe içerisinde olanların söylenen hakikatleri düşünmeleri daha kolay olacaktır, evet. Ama sadece ondan dolayı da değil. Şüphe içerisinde olmasalar bile, kendi yanlışlarından emin olacak kadar cahil olmuş olsalar bile, yine de onları davet etmek bizim vazifemizdir. Çünkü Allah Azze ve Celle bu ümmeti bu görevle görevlendirmiştir. Kuntum hayre ümmetin uhricet linnas. Siz insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Böyle bir vazifeniz var. Ümmet olmak gibi bir vazifeyle vazifelendirildiniz. Yeryüzünün mesullerisiniz. Allah Azze ve Celle'nin hakimiyetini, dünyadaki hakimiyetini siz gerçekleştireceksiniz. Size böyle bir vazife verildi ey müminler. O halde bu görevi yerine getirmek isteyenler şunları, şu şartları yerine getirsinler. Ümmet olmak isteyenler, en hayırlı ümmetten olmak isteyenler, te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil münker ve tu'minûne billah. İyiliği emredersiniz, kötülüklere de engel olursunuz. Haramlara engel olursunuz çünkü siz Allah'a iman edersiniz. Bunları yerine getirdiğiniz zaman işte o zaman en hayırlı ümmetten olmuş olursunuz. İyiliği emredeceksiniz, kötülüklere engel olacaksınız. Onları sadece davet etmeyeceksiniz. Bir taraftan davet görevinizi yerine getireceksiniz. Bir taraftan da emri bil maruf nehyi anil münker görevini yerine getireceksiniz. Çünkü Kur'an her ne kadar burada davet etmeyi emrediyorsa da başka ayetlerde emri bil maruf nehyi anil münkeri de emrediyor. İyilikleri emretmek sadece davet etmek değil. İyilikleri emretmek ve kötülüklerin terkine davet etmek değil. Kötülüklerden de, kötülüklere de engel olmak, haramlara engel olmakla mükellefiz. Sadece davet etmek değil bizim vazifemiz. Vazifemiz aynı zamanda emri bil marufu ve nehy anil münkeri gerçekleştirmektir. İslam'ı anlatan bir insan hakikatlere davet etmiş olur. Fakat emri bil maruf sadece bu değildir. Emri bil maruf davetin ötesinde bir şeydir. Allah Azze ve Celle kitabında ondan da bahsetmekte, onu da emretmektedir. İyilikle emredebilecek bir güce ulaşmalı Müslümanlar. Birisini İslam'a davet edersiniz, İslam'ı anlatır, onun Müslüman olmasını istersiniz. Yahut da Müslüman ise o Müslümanın mesela namaz kılmasını istersiniz. Bu onu davettir. Hakka veya farzlara davet etmektir. Fakat onun ötesinde bir şey var. O da onu emretmektir. Yani Müslümanların farzları emredebilecek bir güce ulaşmaları icap etmektedir. Müslümanların haramlara engel olabilecek bir güce ulaşmaları icap etmektedir. Sadece davet etmek değil. Bu ayet elbette Mekke'de geldiği için yalnızca daveti bize emrediyor. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُوا Ey Resulüm, bundan dolayı, onlar şüpheler içerisinde olduğundan dolayı sen onları davet et. Bu ayette davetle emrolunuyoruz. Fakat sadece daveti emretmez bu kitap bize. Emr bil marufu da emreder, nehyi anil münkeri de emreder. İyiliklere davet değil, iyiliklere emredebilecek bir güce ulaşmayı da emreder. Kötülükleri terk etmeyi daveti değil, kötülüklere engel olabilecek bir güce ulaşmayı da emreder. Yani müminler güce ulaşmak zorundadırlar. Allah Azze ve Celle şüpheler içerisinde olan o eski ümmetlerin, kendi kitabından şüphe eden o eski ümmetlerin hiçbir şekilde bu göreve layık olmadıklarını bize ifade etmiş oluyor. Onlar şüpheler içerisindedirler. Madem ki şüphe içerisindedirler, o halde onlar o görevin hakkını veremeyeceklerdir. Madem ki şüphe içerisindedirler, mutmain değildirler, o halde mutmain kılamayacaklardır. Mutmain kılabilmek için evvela mutmain olmak lazım. Hakikatlerden emin olmak lazım. Hakikatlerden emin olmayanlar nasıl olur da başkalarını emin kılabilirler? Dolayısıyla ey ümmet-i Muhammed, bu görev sizindir. Onlar madem ki hakikatlerden şüphe içerisindedirler, o halde siz kendi kitabınızdan şüphe etmiyorsunuz. Onlar ise kendi kitaplarından şüphe içerisindedirler. Çünkü asırlar sonra yazılmıştır ve ilk nüshaları da ellerinde mevcut değildir. Ve kitaplarında bir sürü bilimsel hatalar ve kendi içinde bir sürü çelişkiler ve ahlaki hatalar ve şirk gibi hatalar içerisinde, itikadi sapmalar içerisindedirler. Hiçbir zaman insan şirkten emin olamaz. Hiçbir zaman insan şirk içerisinde olduğu halde o şirkin doğru olduğunu iddia edemez. Dolayısıyla onlar madem ki böyle bir şüphe içerisindedirler, araştırmaları gerekmez miydi? Şüphe onları araştırmalara sevk etmeliydi. Fakat onlar araştırmadılar. Allah Azze ve Celle onlara peygamberini gönderdiği halde sizin o yanlış bildiklerinizi düzeltiyor o peygamber. Yanlış biliyordunuz. Fakat Allah Azze ve Celle peygamber ve kitap göndermek suretiyle o yanlışları düzeltiyor. Hala anlamayanlar, anlamak istemeyenler, madem şüphe içerisindeydiler, neden peygamberimizin söylemlerine dikkat etmediler? Neden bu kitabın ortaya koyduğu inanca dikkat etmediler? Madem şüphe içerisindedirler, neden hakikatleri aramadılar? Bundan dolayı mesuldürler. Bundan dolayı mesuldürler. Allah Azze ve Celle bu ümmeti Muhammed'de böyle bir hatanın olmaması için bu noktada bizi ikaz ediyor. Onlar kitaplarından şüphe içerisindedirler. Eğer siz de kitabınızdan şüphe içinde olacak olursanız, siz de aynı şekilde görevinizi yerine getiremeyeceksiniz demektir. Şüphe içerisinde olanlar hakkıyla çalışmazlar, gayret göstermezler. Şüphe içerisinde olanlar o şüphelerden kurtulmak için ilmi araştırmalar yapmalıdırlar. Neyden şüphe ediyorlarsa o şüphelerden kurtulmak için delillerini öğrenmelidirler. Mesela Kur'an'ın kelamullah olduğundan şüphe ediyorsa, o zaman Kur'an'ın kelamullah olduğuna dair delilleri öğrenmeli. Mesela Allah Azze ve Celle hakkında şüpheler varsa onun delillerini öğrenmeli. Ahiret hakkında şüpheler varsa onun delillerini öğrenmeli. Deliller insanı şüphelerden kurtarır. Ne kadar delil bilirse insan o kadar daha mutmain olur. İşte Allah Azze ve Celle müminleri burada onlara benzememeye davet ediyor. Ve müminlerin onlara benzememesi için iman esaslarının delillerini öğrenmeleri gerekiyor. Allah Azze ve Celle'nin delillerini, Kur'an'ın delillerini, ahiretin delillerini, Peygamberimizin peygamberliğinin delillerini, meleklerin varlığının delillerini, kaderin delillerini, iman edilmesi gereken tüm esasların delillerini, farzların delillerini, haramların delillerini, zaruret-i diniyenin bütünüyle delillerini bilirlerse, o takdirde daha sağlam olacaklardır ve şüphe içerisinde olmayanlar daha mutmain olarak konuşabileceklerdir. Mutmain olanlar başkalarını mutmain edebilecektir. İşte onun için Allah Azze ve Celle onların şüphe içerisinde olduklarını bize ifade ediyor. Siz de şüphe içerisinde olacak olursanız onlara benzersiniz. Şüphe içinde olmak istemiyorsanız o halde kendinize çekidüzen verin ve ilminizi arttırın. İlmi delilleri öğrenin. Ne kadar ilmi deliller bilirseniz o kadar mutmainliğe ulaşırsınız. İşte onlar şüpheler içerisinde oldukları için görev onlardan alındı. Şüpheler içerisinde oldukları için Allah Azze ve Celle onlara vermiş olduğu şerefi onlardan geri aldı. Şüphe içerisindeydiler çünkü kitapları tamamen bozulmuştu. Şüphe içerisindeydiler çünkü kitaplarını muhafaza etmediler. Çocuklarını öğretmediler, ezberlemediler, öğretmediler. Yaşamadılar, hayatlarını hakim kılmadılar. O yüzden zaman içerisinde kitapları tamamen değişti. Ve o yüzden şu anda şüphe içerisindedirler. Kitaplarını korunmuş olsaydılar, hayatlarına geçirmiş olsaydılar, o kitabı devletlerinde, milletlerinde hakim kılsaydılar, kitaba göre bir hayat nizamı meydana getirseydiler, elbette ki şüphe içerisinde de olmayacaklardı. Bileceklerdi ve onu yaşayacaklardı. Kitap yaşandığı zaman hikmetlerini ortaya koyacaktı. Hikmetleri ortaya çıktıkça Allah'ın hükümlerinin o zaman kitaba olan bağlılıkları ve saygıları ve imanları kuvvetlenecekti. İşte o zaman hiçbir şekilde şüpheye düşmeyeceklerdi. Ama ne meselenin delillerini öğrendiler, ne onu hayatlarına tatbik ettiler. O kitabın hükümlerinin hikmetlerini göremediler. Dolayısıyla şüpheden de kurtulamadılar. İşte ey Resulüm sen onları davet et. فَلِزَٰلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ Ey Resulüm onları davet et. Çünkü onlar şüpheler içerisindedirler. Ey Resulüm onları davet et, davet görevini yerine getir. Çünkü sen bununla vazifelisin. يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكْ Ey peygamber Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Onları hakikatlere davet et. Fe in lem tef'al fe ma ballagta risalata. Yapmayacak olursan Allah'ın sana vermiş olduğu görevi yapmamış olursun. Davet görevini yapmamış olursun. Tebliğ görevini yapmamış olursun. Vallahu ya'simuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Sen görevini yapmaya devam et ey Resulüm. Allah Azze ve Celle peygamberine emreder. Görevini yap. İnsanlardan çekinme. Hakikatleri söylemeye devam et. Çünkü Allah seni koruyacaktır. Sonuçta Allah'ın dediği olacaktır. İnsanların dediği değil. Allah'ın istemediği bir bela sana gelmeyecektir. Onlar ne kadar planlamalar yaparlarsa yapsınlar. Allah Azze ve Celle müsaade etmedikten sonra hiçbir şeyi başaramayacaklardır. Vallahu ya'simuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Sen yoluna devam et. Allah Azze ve Celle peygamberine bu şekilde emrediyor. Davet etmeyi emrediyor, tebliğ etmeyi emrediyor ama sadece bununla yetinmiyor. Hazreti Peygamber sadece davet mi etti? Sadece davet görevini mi yerine getirdi? Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem kafiri davet ediyordu. Ama Müslümanlara gelince, davet sonucunda Müslüman olmuş olanlara gelince, onlara karşı başka bir şey daha yapıyordu. Onları eğitime alıyordu. Tebliğin ötesinde bir de talim yapıyordu. Onların Darül Erkamlarda eğitiyordu. İman ettim diyen adamı orada mı bırakacaksınız? Davet ettiniz, ondan sonra mesela iman etti diyelim. Ben sana davet görevimi yaptım, benden bu kadar mı diyeceksiniz? Davet ettiniz ve mesela adam Müslüman oldu. Onu orada mı bırakacaksınız? Ne yapması gerektiğini ona öğretmeyecek misiniz? Dolayısıyla yalnızca davetle vazifeli değiliz. Kur'an bütün hükümleri bir yerde söylemez. Nasıl ki mesela bir ayette namazı emreder, zekatı emreder. Orada oruç ve hac yoktur ama o diğer başka ayetlerde emredilir. İlla da bir ayette bütün hükümlerin ard arda gelmesi gerekmez. Allah Azze ve Celle hükümleri kitabına dağıtır. Her bir ayette bir meseleye temas eder. İnsanları usandırmamak için, bütün ayetlerde aynı şeyleri tekrar etmiş olmamak için, burada bir meseleye temas eder, öbür tarafta o meselenin devamını anlatır. Bir başka ayette onun devamını anlatır. Burada daveti emreder. Fakat Allah Azze ve Celle kitabında, kitabıyla aynı zamanda talimi de emreder. Bir takım hükümler indirir. Peygamberin bir vazifesi de bu hükümleri öğretmek değil midir? Talim yapmak değil midir? Sadece bu kadar da değil. Talim yapmış olduklarını ne yapacak? Davet ettiklerine talim yapacak. Talim yaptıklarını ne yapacak? Onları teşkil edecek, bir araya getirecek ve onları cemaat haline getirecek. Ve sonra onlardan bir devlet ve bir medeniyet meydana getirecek. Sadece davetle vazifeli değil. Burada davet et buyuruyor. Bu talim yapma demek değil. Kafirleri davet et, ehli kitabı davet et. Kendi kitaplarından şüphe içinde olanları davet et. Fakat sadece vazifesi bundan ibaret değil. Davet ettiklerinin içinden iman edenleri, onları eğitime al, onları Darül Erkamlarda eğit, sonra bir kısmını da, onların bir kısmını teşkil ederek görevlendir, kimini Habeşistan'a, kimini Medine'ye, kimini şuraya buraya gönder, cemaat meydana getir, o cemaatin sonunda bir devlet ve devletin sonunda bir medeniyet meydana getir. Allah Azze ve Celle peygamberine bütün bunları emreder. Efendimizin hayatı meydandadır. O yalnızca davet görevini mi yerine getirmiştir? Talim yapmamış mıdır? Sadece talim mi yapmıştır? Teşkil etmemiş mi? Bir teşkilat, bir cemaat meydana getirmemiş midir? Ve onun sonunda bir devlet kurmamış mıdır? Bir medeniyet meydana getirmemiş midir? Bu gibi ayetlere bakmak suretiyle sadece vazifesini tebliğ ve davet zannedenler hata içerisindedirler. Ben İslam'ı okuyorum ve anlatıyorum diyenler, çevremde bir şeyler yapmaya çalışıyorum, ben de anlatıyorum diyenler, hatta ders yapıyorum diyenler, görevimi yapmış olmuyor muyum diyenler, bilsinler ki görevlerini yapmış olmamaktadırlar. Çünkü tek vazifeleri bundan ibaret değildir. O sadece vazifelerin içerisinden bir tanesidir. Davet ve tebliğ görevi vazifelerinin içinden bir tanesidir. Davetten sonra bir de eğitim çalışmaları yapmalı. O ve o insanları bir araya getirmeli ve teşkilat meydana getirmeliydiler. Onu yapmayanlar, işin sadece en kolay kısmını yapanlar, talim ve teşkilin zorluğunu bilenler, sadece davet görevini yerine getirmekle görevlerini yaptıklarına inanmak istemektedirler. Hakikat böyle değildir. Efendimizin hayatı meydandadır. Sadece davet yapmamıştır. O bir devlet, bir medeniyet kurmuştur. Tek başına bir şeyler anlatanlar, Hiçbir zaman o güce ulaşabilirler mi? Böyle bir şey mümkün müdür? Münferit bir takım davet çalışmalarıyla Müslümanların güçlenmesi ve yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini gerçekleştirmeleri mümkün müdür? Kafirler yalnızca davet mi yapıyorlar? Kendi ideolojilerine sadece davet mi yapıyorlar? O ideolojilerini hayata hakim kılıyorlar. O ideolojiye göre bir devlet ve bir medeniyet, kendilerince bir medeniyet meydana getiriyorlar. Hayata hakim olan bir ideoloji meydana getiriyorlar. Hayata hakim olmayan sizin inançlarınız ne kadar doğru olursa olsun yine de fikir fiili kuvvetlere galebe edemez. Fikriniz ne kadar doğru olursa olsun, inancınız ne kadar doğru olursa olsun, sadece fikir fiili kuvvetlere galebe edemez. Sadece fikir devletlere galip gelemez. Diktatörleri sadece fikirle devirmek mümkün değildir. Müminler bu gerçekleri anlamak zorundadırlar. Tek başına belki davet görevi olabilir. Zayıf da olsa, eksik de olsa, cılız da olsa, fakat tek görevimiz bundan ibaret değildir. Allah Azze ve Celle felizalike fed'u buyuruyor. Ey Resulüm, işte bunun için, dini hakim kılabilmek için, hatırlayın bir iki ayet evvelinde Allah Azze ve Celle, Nuh Aleyhisselam'dan itibaren Nuh'a da İbrahim'e de Musa'ya da İsa'ya da aynı şekilde en akimuddin denildiğini, dini hakim kılacaksınız, dini ikame edeceksiniz diye onlara bu şekilde emredildiğini, sadece inanmakla değil, sadece o dini yaşamakla değil, o dini hakim kılmakla onlara emredildiğini bize ifade etmişti. Dini hakim kılacak, ikame edeceksiniz. Yeryüzüne o dini hakim kılacaksınız. Nuh'a da böyle emredilmişti, İbrahim'e de böyle emredilmişti, Musa'ya da İsa'ya da. Hepsine aynı şekilde emir verilmişti ve aynı emir bize de verilmişti. Ve şimdi burada felizelike fed'u buyuruyor. İşte bunun için davet et. Yani dini hakim kılabilmek davetle başlar. Dini hakim kılmakla mükellefsiniz. Hazreti Nuh'tan itibaren aynı emir. Bütün peygamberlere aynı emir verildi. Hayata hakim kılacaksınız bu dini denildi. O halde bunu gerçekleştirebilmenizin ilk basamağı davet görevini yapmaktır. Ve o ayette hatırlarsanız bir de bütün peygamberlere emredilen şeylerden birisi de dağılmamalarıydı. Kendi aralarında ihtilaf çıkartmamaları, ümmetlerin peygamberlerine karşı gelmemeleri ve kendi aralarında da o peygamberden sonra tefrika çıkarmamalarıydı. İşte burada da felizalike fed'u, bunun için davet et ey Resulüm, yani tefrika çıkarmamaya davet et. Dini hakim kılmak için davet et. Dini hakim kılman bununla mümkün. Davet görevini yerine getirmezsen dini nasıl hakim kılabilirsin? Davet görevini yerine getirmezsen nasıl olur da tefrikaları, parçalanmayı engelleyebilirsin? Felizalike fed'u, o halde dini hakim kılmak için de, tefrikaları önlemek için de davet görevini yerine getir. Vestakim keme umirt. Ve aynı zamanda emrolunduğun gibi dosdoğru ol, istikamet üzere ol. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. İstikamet üzere olmak, işinde, işlerinde, gerek inancında, gerekse amellerinde doğru bir şekilde yaşamak demek. Doğru düşünmek, doğru inanmak ve doğru yaşamak. İstikamet üzere olmak, Kur'an'ın emridir. İstikamet üzere olabilmek kılavuzla mümkündür. Güneşiniz varsa kılavuzunuz da vardır. Pusulanız varsa yolunuzu bulabilirsiniz. Eğer pusulanız güneşse şaşırmazsınız. Güneşte hata olmaz. Allah Azze ve Celle bize güneş gibi olan bir pusula gönderdi. Allah Resulü buyuruyor ki, sapmamanız için benden sonra size iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Allah'ın kitabına uyduğunuz müddetçe istikametten sapmazsınız. Benim sünnetime bağlı kaldığınız müddetçe istikametten sapmazsınız buyuruyordu. Dolayısıyla müminler kitaba sarılmakla, sünnete sarılmakla emrolunuyorlar. Allah Azze ve Celle peygamberimize de aynı şeyi emrediyor. Vestakim kema umirt. Emrolunduğun gibi dost doğru ol ey Resulüm. Hem inançlarında dost doğru ol. Hem amellerinde dost doğru ol. İnançta doğru olmak, tevhid üzere olmak. Tevhid inancına şirki bulaştırmamak demek. Hiçbir şekilde inançta bir hata olmamalı. Amellerde ufak tefek hatalar olabilir ama inançta zerre kadar hata olamaz. Çünkü inançtaki hatalar küfre kadar götürebilir. Ve küfür insan ebediyen cehenneme atar. O yüzden özellikle inançta istikamet üzere olabilmek, tevhid üzere olmak, teslisten ve şirkin bütün çeşitlerinden uzak kalmak, ideolojilerin peşinden giden insan istikametini kaybedecektir. Vestakim kema umirt, emrolunduğun gibi sana bu kitapta emredildiği şekilde istikamet üzere olabilirsin. İstikamet üzere olman bu kitaba bağlı kalmanla mümkündür. Bu kitaba bağlı kaldıkça istikamet üzere olacaksın. Ey müminler, kitaba ve peygamberinizin sünnetine bağlı kaldığınız müddetçe istikamet üzere olacaksınız. İnsanların ortaya attığı ideolojilerin ve kanunların peşinden gittiğiniz müddetçe hiçbir zaman istikamet üzere olamayacaksınız. İstikametten sapacaksınız. İnne aleyne lel huda. Hidayet yolunu göstermek bizim üzerimize vazifedir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Hidayet yolunu göstermek, istikameti göstermek, yol göstermek bizim vazifemizdir. Dolayısıyla başkalarının böyle bir yetkisi yoktur. İdeolojiler ortaya koymak onların haddine düşmemiştir. Vestakim kema umirt. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Başkalarının sana gösterdiği şekilde değil. Başkalarının yönlendirmesiyle değil. Başkalarının ortaya attığı bir takım ideolojilerle değil. Ey Resulüm, emrolunduğun gibi sana kitaptan ne emrediliyorsa seni başka istikametlere sevk etmek isteyecekler. Sen onlara karşı koyacaksın. İstikametten sapmayacaksın. İnsan istikametten ne zaman sapmaz? Bugün bazı Müslümanlar görüyoruz. Belki dün söylediklerinin tam tersini söylüyorlar bugün. Dün radikal olanlar bugün bakıyorsunuz ılımlı Müslüman haline gelmişler. Neden böyle bir sapma içerisindedirler? Neden istikamet üzere değildirler? Neden istikamette değişiklikler olmaktadır? Çünkü mutmain değillerdi. Aslında dün de mutmain değillerdi. Belki bazı meselelerde doğruya ulaşmışlardı ama mutmain değillerdi. Meseleleri Kur'an'la ve sünnetle bilmiyorlardı. Sadece bir takım insanların belki sözleriyle biliyorlardı. O yüzden hemen şüphe ettiler. Bir takım baskılarla karşılaşınca, 28 Şubat baskısıyla karşılaşınca hemen davalarından şüphe etmedilerse de metotlarından şüphe ettiler. Çünkü meseleleri ayetle, hadisle, kesin delillerle bilmiyorlardı. İlimde derinleşmiş olanlar şüphe etmezler. Ve rasihune fil ilm. İlimde derinleşmiş olan rasihundan Kur'an bahsediyor. Onlar Rablerinden geleni bilirler ve zerre kadar şüphe etmezler. Meseleleri eğer ayetle, hadisle bilirseniz şüphe etmezsiniz. Ama sadece bir insanın görüşü olarak biliyorsanız demek ki hata etmiş diye düşünebilirsiniz. Dün yanlış düşünüyormuşuz diyebilirsiniz. Ama Allah'ın ayetleriyle, Resulünün hadisleriyle meseleyi biliyorsanız o takdirde şüphe etmezsiniz. İşte istikameti bozulanlar aslında meseleleri delilleriyle bilmeyen kimselerdir. Eğer delillerini bilseydiler şüphe etmeyeceklerdi. Allah'tan istikamet istemek lazım. İstikamet isteyenler keramet isteyenlerden daha üstündürler. Selefi salihinden birisi öyle demişti. İstikamet iste Allah'tan. İstikamet iste, keramet değil. İstikametin talibi ol, kerametin talibi değil. Çünkü kerameti senin nefsin istemektedir. Ama istikameti ise Allah sana emretmektedir. İstikamet iste Allah'tan. İstikamet üzere olursan zaten Allah sana keramet de nasip eder. Fakat istikamet üzere değilsen, o zaman sende olacak olan, gerçekleşecek olan bir takım olağanüstü haller, bilesin ki sana verilmiş bir keramet değil, belki şeytandan gelen bir istidraçtır sadece. İstikamet üzere olmayanlarda görülen bir takım olağanüstü haller keramet olarak görülemez. İstikameti yanlış olanların bir takım olağanüstü halleri keramet olarak kabul edilemez. Kerameti, istikameti düzgün olanlar gösterebilirler. Mümin keramet talibi olmaz, keramet istemez. İstikamet ister, çünkü istikamet üzere olan insan Allah Azze ve Celle'nin dediği şekilde yaşayan bir insan olmuştur. Dolayısıyla başka bir şeye ihtiyacı yoktur. Havada uçmasının ne gereği var, suyun üzerinde yürümesinin ne gereği var? Kuşlar havada uçar, denizde de balıklar yüzer. İkisi de hayvandır. Onların yaptığını yapabilmek çok da önemli değildir. İstikamet üzere olabilmek, keramet göstermekten daha üstündür. İstikameti olmayanlar, bir takım olağanüstü haller gösterseler bile onları Allah dostu olarak kabul etmek mümkün değildir. Allah Azze ve Celle müminlere istikamet emrediyor. Fiillerimizde istikamet, inançlarımızda istikamet, Allah Azze ve Celle'nin bir takım şeyleri haram kılması istikametimizi muhafaza etmek içindir. Eğer bir takım şeyler haram edilmeseydi istikamette sapmalar meydana gelirdi. Haramlar istikameti muhafaza eder. Haramlar Allah'ın boyasını muhafaza eder. O haramlar olmasaydı Allah'ın boyasına başka boyalar karışmış olurdu. Allah Azze ve Celle bizi kendi boyasıyla boyamak ister. Farzlarıyla boyar, sünnetlerle boyar, müstehaplarıyla boyar. Haramlarla da bizi istemediği renklerden muhafaza eder. İstemediği boyalardan muhafaza eder. İstikameti tutturan insan haramlardan da uzak durur. İstikamet haramlardan uzak durmayı da gerektirir. Çünkü ne kadar harama düşerse o kadar istikametten sapmış demektir. Gıybet yaptığı zaman o meselede istikameti kaybetmiştir. Namaz kılmadığı zaman da o meselede istikameti kaybetmiştir. Para kazanırken faiz yoluyla para kazanıyorsa mesela, haram yollarla para kazanıyorsa o da o meselede istikameti kaybetmiştir. İnanç esaslarında eğer yanlış bir şekilde inanıyorsa, mesela kendi şeyhinin her tarafı gördüğünü bildiğini zannediyorsa, her şeye kudretinin olduğunu zannediyorsa o da o meselede istikameti kaybetmiştir. Peygamber'e bakışta istikamet, Allah'a bakışta istikamet, kitaba bakışta istikamet, her meselede istikamet var, yanlış var. Nasıl bir Allah'a iman? Sadece yaratan ve rızık veren bir Allah'a iman, öyle mi? Kanun koymayan, hükümler koymayan bir Allah'a iman, öyle mi? Bu şekilde bir iman istikametten sapmış olan bir imandır. Nasıl bir peygambere iman? Kanunlar koymayan, sadece namaz kılan,
Çok oruç tutan, çok namaz kılan, çok ahlaklı olan bir peygambere iman öyle mi? Devlet idare etmemiş, savaş yapmamış, kanunlar koymamış olan bir peygambere iman öyle mi? Bu istikametten sapmaktır. Allah kanun koyan bir Allah'tır. Peygamber kanun koyan bir peygamberdir. Dolayısıyla bu şekilde inanmayan inanç esaslarında istikametten sapmıştır. Nasıl bir kitaba iman? Kitaba iman ederken istikamet üzere iman edebilmek nasıl inanırsanız mümkün olur? Kitaba iman ama nasıl iman? Kanun koymayan bir kitap öyle mi? Sadece öğütleri içeren bir kitap. Sadece ahlak esaslarını ortaya koyan bir kitap öyle mi? Sadece Allah'ın varlığını anlatan bir kitap öyle mi? Hayata karışmayan, hayatın dışında bir kitap. Böyle bir kitap, kitap değil. Hayata karışmayan bir kitap. Allah Azze ve Celle'nin hayatımıza karışmadığına inanmak, kanunlar göndermediğine inanmak, sadece ibadetleri ve ahlakı öğreten bir kitaba inanmak, kitaba iman konusunda istikametten sapmaktır. Bu istikametli bir şekilde iman değildir. Ne şekilde iman edilmesi gerekiyorsa o şekilde iman etmek, farzlar yapmak ve haramlardan kaçınmak, istikamet üzere olmak. Ey Resulüm, vestakim keme umirt, emrolunduğun gibi dosdoğru ol, sen de sana iman eden müminler de. Emrolunduğunuz gibi istikamet üzere olacaksınız, bir hareket metodunuz da olacak. Kur'an'a dayanacaksınız, peygambere dayanacaksınız. Kur'an ve sünnet nasıl bir hareket metodu ortaya koyuyorsa, nasıl bir istikamet gösteriyorsa, emrolunduğunuz istikamet hangi istikametse o istikamete gireceksiniz. Kendi kafanıza göre bir takım metotlar ortaya koymayacaksınız. Allah Azze ve Celle sadece vestakim demedi. Sadece İstikamet üzere ol demedi. İstikameti peygambere bırakmadı. Sen bir istikamet tayin et ve o istikamet üzere devam et demedi. Kema umirt buyurdu. Emrolunduğun gibi istikamet üzere olacaksın. Yani istikameti peygambere bile bırakmadı Allah'ım. Emrolunduğun şekilde gideceksin. Sana kafirlere taviz verme denildiyse vermeyeceksin. İstikametten sapmayacaksın. Kendi kafana göre stratejiler, metotlar ortaya koymayacaksın. Emrolunduğun istikametten gideceksin. O zaman hedefe varabilirsin. Başka türlü hedefe varman mümkün değil. Bize bir istikamet gösterilmiş demek ki. Ve o istikamete de, o hedefe de nereden giderseniz gidin, gidin de nereden giderseniz gidin denilmiyor. Vestakim denilmiyor. Kema umirt deniliyor. Emrolunduğun gibi istikamet üzere olacaksın. Sana şuradan git, şuradan gitme denildiyse, kavşaklar gelecek önünüze. Bu yolda, bu davada ilerlerken çeşitli kavşaklara uğrayacaksınız. Orada bir takım levhalar göreceksiniz. Şurada, şu durumda, şu baskı altında mesela taviz versem de şu baskıdan kurtulsam mı acaba diyeceksiniz. Tam kavşaktasınız demektir. Bir baskı altına alındığınız zaman kavşakta olduğunuzu bilmelisiniz. Baskılar kuracaklar üzerinizde. Bir takım tehditlerle karşılaşacaksınız. O sırada önünüze iki tane levha çıkmış demektir. İki yol çıkmış demektir. Şeytan şuradan git diyecek. Taviz ver ki bu baskılardan kurtulasın. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin kitabında öyle demiyor. Dimdik durmakla emrolunuyoruz. Taviz vermemekle emrolunuyoruz. Allah'ın yardımına güvenmekle emrolunuyoruz. Allah'ın dediğinden başkasının olmayacağını bilmekle emrolunuyoruz. kavşaktayız demektir. Ve acaba hangisini tercih edeceğiz? Allah azze ve celle şuradan gidin diyor. Fakat bir takım güçler ise baskı yapmak suretiyle başka bir yol gösteriyorlar. İşte o durumda istikametini anlamış olanlar, levhayı takip etmesi gerektiğini bilenler, bu levha Allah'ın levhasıdır madem. Madem ki bu yolu Allah göstermiştir, o halde onun dışına çıkamam diyecekler ve yollarına devam edecekler ve asla dinlerinden taviz vermeyecekler. O yüzden işte o ayetten sonra وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ dedikten sonra Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ onların heva ve heveslerine uyma ey Resulüm. Onların ideolojilerine uyma. Onların baskıları karşısında geri adım atma. Onlar seni kendilerine uydurmak isteyecekler. Ama onlara uyma ey Resulüm. Sen istikameti tutturmuşsun. Allah'ın sana gösterdiği istikamet üzere devam edeceksin. Onlar ise seni başka istikametlere sevk etmek isteyecekler. Bir takım baskılar kuracaklar, tehditler yapacaklar. Veya bir takım tekliflerde bulunacaklar. Sen vestakim keme umirt. Bunu unutmayacaksın. Emrolunduğun istikamette gideceksin. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ onların heva ve heveslerine, arzularına, onların taleplerine, isteklerine uymayacak, ittiba etmeyeceksin. Sen Allah'ın gösterdiği istikamete gideceksin. Allah bir istikamet gösterecek, onlar sana başka bir istikamet gösterecekler. Hangisi doğrudur? Hangisine uymak sana yakışır ey Resulüm? İnsanlara mı itaat edeceksin Allah'a mı? Taviz verdiğin zaman kendini emniyette mi hissedeceksin? Yoksa Allah'a tevekkül ettiğin zaman mı kendini emniyette hissetmelisin? Allah'a güvendiğin zaman kendini emniyette hissetmelisin. Çünkü Allah'ın dediğinden başkası olmaz. Onların heva ve heveslerine uyma. Onların meydana getirdiği ideolojilere, felsefelere uyma. Demek isteniyor ki onların bu uydurdukları ideolojiler, meydana getirdikleri nizamlar aslında heva ve heveslerinin sonucudur. Akla da dayanmamaktadırlar. Onların hevalarına uyma ayeti bunu da ifade etmektedir. Ey Resulüm onların meydana getirdiği ideolojiler ve nizamlar hakikatte kendi heva ve heveslerinin sonuçlarıdır. Akla da uymamaktadırlar. Lafa gelse biz akla uyuyoruz derler. Zaman bilim zamanıdır derler. Allah'la Allah'a ihtiyacımız kalmadı derler. Allah'a ihtiyacımız yok. Biz artık bilime uyuyoruz, bilim bize yol gösterir, Allah değil derler. Akla uyacağız derler. Hakikatte akla da uymamaktadırlar, heva ve heveslerine uyarlar. Akıl içkinin zararlı olduğunu söylüyor. Bilim içkinin zararlı olduğunu söylüyor. Zararlarını saymakla bitiremiyor. Neden onun fabrikasını kuruyorlar? Hani akla uyacaklardı? Akıl zinanın kötü bir yol olduğunu söylüyor. Herkesin anası var, bacısı var, kızı var. Başkasının karısıyla, kızıyla, bacısıyla zina etmek nasıl doğru olabilir? Herkesin namusu var. Senin namusunla birisi böyle bir şey yapsa razı olur muydun? Akıl bunu söylüyor. Bu yanlıştır diyor. Onlar neden zina evleri açıyorlar? Neden? Bütün haramları serbest bırakıyorlar. Akıl faizin zararlı olduğunu söylüyor. Paranın parayı kazanması kötü bir şeydir. Alın teri lazımdır. Sadece parayla para kazanıldığı müddetçe zengin çalışmadan daha zengin olur ve fakiri ve zor duruma düşenleri ezdikçe ezer, onların kanını emdikçe emer. Akıl bunu söylüyor. Faizin ekonomiyi mahvettiğini akıl söylüyor. Ekonomistler de söylüyor. Faiz ne kadar düşükse o toplumu o kadar ileri bir toplum olarak görüyorlar. Faizi haram görmedikleri halde Buna rağmen faizin düşük olmasını ekonomistler bir başarı olarak kabul ederler. Madem böyle, o halde neden onu serbest bırakırlar? Demek ki bunlar aslında aklın dediğini yapmamaktadırlar. Bunlar aslında heva ve heveslerine uymaktadırlar. Çok iyi biliyorlar ki kadınlar şu şekilde açık saçık gezdikleri zaman erkekler tahrik etmekte ve onların psikolojilerini bozmaktadırlar. Onları kötü yola teşvik etmiş olmaktadırlar. Ve bir nevi erkeklere zulmetmiş olmaktadırlar. Evet, akıl bunu kabul eder. Madem ki aklın dediğini yapacağız diyorlar, o halde neden yapmıyorlar? Neden gerçeklere karşı gözlerini yumuyorlar? Kadın bilmiyor mu? O şekilde giyindiği zaman erkeklerin kendisine hangi niyetle baktığını, neler düşündüklerini. Kadın onu bilmiyor mu? Aklı yok mu? Akıl ona bunu söylüyor. Hani aklın dediğini yapacaktı. Demek ki aklına uymuyor. Demek ki istikametten çıkanlar akıllarına uymazlar, nefislerine uyarlar. Akla uyacağız derler ama heva ve heveslerine uyarlar. Kur'an o yüzden buyuruyor ki اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَى. Gördün mü o kimseyi? Onun tek bir ilahı var, o da onun nefsidir, heva ve hevesleridir. Başka bir ilahı yoktur. Onun tek düşündüğü şey arzularını gerçekleştirmektir. Doğruya uymaz. Tek düşündüğü şey budur. İman etmemesinin sebebi de budur. Hayatını değiştirmeyi göze alamamaktadır. Asıl mesele bundan ibarettir. Hakikate uyacak olsa hayatını değiştirmesi gerekecek. Heva ve hevesleriyle mücadele etmesi gerekecek. Şeytanıyla mücadele edecek, nefsiyle mücadele edecek, insanlarla mücadele edecek. Bunu göze alamamaktadır. Heva ve heveslerine uymak ona kolay gelmektedir. Ondan sonra da aklın dediğini yapacağız der. Akıl mı sana içki iç dedi? Akıl mı namazın kötü olduğunu söyledi? Akıl mı orucun kötü olduğunu, zararlı olduğunu söyledi? Akıl mı faizin iyi bir şey olduğunu sana söyledi? Akıl mı domuzun iyi bir şey olduğunu söyledi? Akıl mı sana insanlara uymayı söyledi? Akıl insana der ki Allah insanlardan daha iyi bilir. Akıl insana bunu söyler. Akıl Allah'a itaat etmenin gerekli olduğunu söyler. Akıl Allah'ın hakkı olduğunu söyler. Akıl insana kullara kulluk yapmamayı, Allah'a kulluk yapmayı söyler. Akıl gerçeği söyler. Hani akla uyacaktın? Heva ve heveslerine uyuyorsun sadece. Ey Resulüm, onlar heva ve heveslerine göre bir nizam meydana getirdiler. Sen de onlara uyma. Ve inneke leala hulukin azim. Sen yüce bir ahlaka sahipsin. Yüce ahlaka sahip olanlar adilere uymazlar. Fela tutil mükezzibin. Madem sen yüce ahlaka sahipsin, o halde o inkar eden, heva ve heveslerine uyan o kafirlere uyma. Onlara itaat etme. Çünkü sen yüce ahlaka sahipsin. Büyük olanlar, üstün olanlar, alçak olanlara uymazlar. Uyacak olurlarsa büyüklüklerini kaybederler. Onlara benzerler. Ey Resulüm, onlara ittiba etme, sen de onlar gibi olursun. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem elbette ki onlara ittiba etmiyordu. Elbette onlara uymuyordu. Uymazdı. Fakat aslında her ne kadar hitap ona ise de ümmetine hitap edilmektedir. Allah Azze ve Celle peygambere bile böyle söylemekle aslında ümmet-i Muhammed'e demiş oluyor ki ey Müslümanlar, peygamberiniz bile onların dediklerine uymamakla emrolunuyor. Peygamberdeki iman sizde yok. Siz nasıl olur da onlara uyarsınız? Peygamber bir strateji gereği olarak onların dediklerine uyacak olsa, alttan alacak olsa, dinden tavizler verecek olsa, onun imanına bir zarar gelmeyebilir. Çünkü o çok sağlam imana sahiptir. Ona vahiy gelmektedir. Ama ona bile Allah böyle emretmektedir. Sen de uyma. Bu imanına rağmen sen bu imanla bozulmazsın. Evet, ama sen de uyamazsın. Çünkü Allah'ın dininden taviz vermeye yetkin yok. O halde ey Müslümanlar, siz kendi halinizi bir düşünün. Sizde peygamberin imanı gibi bir iman yok ve olamaz. Siz taviz verecek olursanız onlara benzersiniz. Peygamber benzemez, buna rağmen ona da yasaklanıyor. Onlara uymak peygambere de yasak. Siz onlara uyarsanız onlara benzersiniz. Nasıl olur da size yasak olmaz? Sizi bir takım istikametlere sevk etmek isteyecekler. Heva ve heveslere uydurmak isteyecekler. Onların heva ve heveslerine uymayın. Her balığa göre bir yem hazırlayacaklar. Gençleri bir takım şeylerle kandıracaklar. Her balığa göre bir yem var, her balığa göre bir olta var. Her balığı avlayacak bir usta var, usta balıkçı var. Evet, her balığa göre böyle oltalar, yemler var. Onlar öyle yaparlar, herkese göre bir olta hazırlamışlardır. Gençleri bir şekilde avlarlar, yaşlıları başka bir şekilde. Kadınları bir şekilde, erkekleri başka bir şekilde. Zengini bir şekilde, fakiri başka bir şekilde. Herkese göre oltalar hazırladılar. Kimini sporla, kimini müzikle, kimini kadınla, kimini içkiyle. Bunlarla aldatamıyorlarsa o zaman ideolojilerle. İdeolojilerle de aldatamadıklarını bu sefer sahte dinler meydana getirmekle. Ilımlı İslamlar veya aşırı İslamlar meydana getirmekle, istikametten sapmış bir din meydana getirmekle, onları o istikametlere sevk etmekle, onları saptırırlar ve kendi heva ve heveslerine uydururlar. Bütün bu heva ve heveslerden kurtulmak ancak kesin delilleri bilmekle mümkündür. Çünkü onlar o kadar kurnazca oyunlar hazırlayacaklar ki, kendilerinin istediği istikamete Müslümanları sevk edebilmek için çok uzmanca oyunlar hazırlayacaklar. İşte o oyunlara rağmen yola devam edebilmek, istikametten sapmamak, Kur'an'ı ve sünneti iyi bilmekle mümkündür. Hareket metodunu ayetlerle, hadislerle kesin olarak bilmekle mümkündür. Ve cesur olmakla mümkündür. Feraset ve basiret sahibi olmakla mümkündür. Ey Resulüm, onların heva ve heveslerine uyma. Ve de ki ve kul amentu bima enzelallahu min kitab. İman ettim Allah'ın kitap nev'inden indirdiği hepsine. Bütün kitaplara yani. Yani biz ayrım yapmayız. Siz ayrım yapıyorsunuz ey ehli kitap. Yahudiler Tevrat'a inanıyor, İncil'e inanmıyor. Hristiyanlar İncil'e inanıyor, Kur'an'a inanmıyor. De ki onlara, biz kitaplar arasında bir ayrım yapmayız. Orijinalleri arasında Allah'ın gönderdiği şekliyle Tevrat'a da iman ederiz, Zebur'a da, İncil'e de. Biz yalnızca bize indirilene değil, size indirilenlere de, çünkü hepsini indiren Allah idi. Dolayısıyla bir fark yok. Biz kitaplar arasında bir ayrım yapmayız. Peygamberler arasında bir ayrım yapmayız. La nufarriku beyne ahadim min rusuli. Resuller arasında bir tefrik, bir ayrım yapmayız. Evet, peygamberden peygambere fark var. Evet, bir peygamber diğer peygamberden daha üstün olabilir. Hazreti Peygamber bütün peygamberlerden daha üstün olarak yaratılmış ve bütün bir insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. Evet, birçok açıdan diğer peygamberlerden üstündür. Ama yine de biz bütün peygamberlere iman etmekle mükellefiz. Peygamberlerin arasında derece farkı olsa bile bütününü kabul etmek zorundayız. Kitabı da aynı şekilde bütün kitaplara iman etmek zorundayız. De ki onlara ey Resulüm, bize indirilene de size indirilene de biz iman ettik. Kitap nev'inden min kitap, eliflamsız olarak min el kitap denilmemiş yani. Lam-ı tarif getirilmeksizin nekra olsun diye, yani kitap nev'inden ne indirildiyse hepsini içine alsın diye, yani Tevrat'ı da Zebur'u da İncil'i de Kur'an'ı da içine almış olsun diye. Hepsini içine alsın diye Allah Azze ve Celle min el kitap demedi de min kitap buyurdu. Kitap nev'inden hangiler indirildiyse ya da suhuf olanlar, sahifeler yani Hazretin İbrahim'e indirilen sahifeler gibi 100 sahife indirilmişti bazı peygamberlere, toplam olarak 100 sahife indirilmişti. Bütün bu 100 sahifeye de, bu 4 kitaba da hepsine iman ettik de biz ayrım yapmayız. Çünkü hepsi Rabbimizdendir. Allah insanları hiçbir zaman başıboş bırakmamıştır çünkü. Kitabın indirilmemiş olması demek Allah'ın insanları başıboş bırakması demektir. Peygamber göndermemiş olması demek insanları başıboş bırakmış olması demektir. Biz böyle bir şeye inanmayız. Biz bütün kitaplara inanırız. Çünkü Allah her dönemde kitap veya sayfeler indirmiştir. İnsanları başıboş bırakmamıştır. O yüzden inna aleyna lel huda buyurmaktadır. Hidayet yolunu göstermek bizim üzerimize düşen bir vazifedir. O yüzden Allah ara ara kitap ve sayfeler indirmiştir. Biz bunların hepsine iman ettik. Öyle söyle ey Resulüm. Ve umirtu li'adile beynekum. Ve emrolundum ki aranızda adaletle hükmedeyim. Adaletle hükmetmekle emrolundum. Sizin aranızda adalete göre hükmedeceğim. Aranızda bir ayrım yapmayacağım. Akrabam da olsa onun tarafını tutmamakla emrolundum. En sevdiğim insan da olsa, haksız ise ona haksız demekle emrolundum. Aranızda adaletle hükmetmekle emrolundum. İnsaf ile ve merhamet ile hükmetmekle emrolundum. Ama benim insafım, benim merhametim, adaletime engel olmayacaktır. Evet, o bir rahmet peygamberidir. Evet, ama aynı zamanda o adalet peygamberidir de. Adaletiyle de hükmeder. Ben sizin aranızda adaletle hükmetmekle emrolundum de. İnsanların görüşlerine göre değil, adalete göre hükmedeceğim. Adalete göre hükmetmek, Allah'ın kitabına göre hükmetmekle olur. Çünkü Allah'tan daha iyi kimse adaletin nasıl gerçekleşeceğini bilemez. Hangi hükmü verirsem daha doğru olur, bunu insanın bilmesi mümkün değildir. Allah'tan gelen bir takım esaslara bağlı kalmalı. Allah'tan gelen esaslara bağlı kalacak, işte o zaman adaleti gerçekleştirebilir. Hırsızlık yapan adama nasıl bir ceza vermeliyim ki adaleti gerçekleştirmiş olayım? Faizi serbest bırakayım mı, bırakmayayım mı? Acaba hangisi adalete uygundur? Mesela adam diyelim ki para veriyor, borç olarak para veriyor. Mesela bunun karşılığında para alması, mesela 100 milyar verip 150 milyar alması adalet midir, değil midir? Nasıl hükmedeyim? Nereden bileceksiniz? Akıl ikisini de söyleyebilir. Nefis var, şeytan var, insanlar var, çevre var, insan etkileyen bir sürü rüzgarlar var. Bir akıl belki diyecek ki, adam borç para veriyorsa o parayı kendisi kullanamamış oluyor. Dolayısıyla bunun karşılığında da bir miktar faiz alsa olmaz mı diyebilir. Onun aklı nefsinin emrinde olup insanlıktan çıkışmış olabilir. Ve böyle söylüyor olabilir onun aklı ona. Nefsi ona bunu söylüyor olabilir. Nasıl bileceğiz hangisi doğrudur? Allah Azze ve Celle'den gelen hükme baktığımız zaman işte o sonsuz ilim sahibi olduğuna göre onun dediği doğrudur der ve Müslüman ona göre hükmeder ve mutmaindir. Verdiği hükmün doğruluğundan da emindir. Çünkü Allah'ın hükmüyle hükmetmiştir. Zinayı serbest bırakalım mı, bırakmayalım mı mesela?
İçkiyi serbest bırakalım mı, bırakmayalım mı? Şu hakları filanlara verelim mi, vermeyelim mi? Herkesin aklı kendisinden başka bir şey söyleyebilir. Ama adalet hangisidir? Allah'ın dediği doğrudur. İşte Allah Azze ve Celle bize bir ölçü koymaktadır. Kitabı göndermiştir. Bir takım ölçüler koymuştur. Onlara bağlı kanınıldığı zaman insan istikamet üzere olmuş olur. Onlara bağlı kaldığı zaman insan mutmain olur, huzurlu olur. Çünkü ben Allah'ın koyduğu kanuna göre hükmettim der. Allah'ın koyduğu kanuna göre hükmeden adam bir şeye dayanmaktadır. Peki insanlar neye dayanıyorlar da Allah'ın kanunlarının dışına çıkıyorlar? Kendi kafalarına göre bir takım esaslar ortaya koyuyorlar. Neye dayanıyorlar? Haydi Müslüman Allah'ın kitabına dayanıyor. Peki onlar neye dayanıyorlar? Nefislerine dayanıyorlar. Menfaatlerine göre bir takım kurallar koyuyorlar. Hiçbir şeye dayanmıyorlar. Yanlışın doğru bir delili olamaz. Ve insan yanlıştan asla mutmain de olamaz. Yanlışın, yanlış bir fikrin doğru delili nasıl olabilir ki? Kafalarına göre bir takım şeyler söyleyenler, eğer bu dedikleri şeyler Allah'ın kitabına, peygamberinin hadislerine aykırı ise, onların yanlışlığından emin olmak icap eder. Çünkü biz sırtımızı sağlama almışız. Biz şu şöyledir dediğimiz zaman Allah'ın kitabına dayanıyoruz da öyle söylüyoruz. Onlar neye dayanıyorlar da öyle söylüyorlar? De ki onlara ey Resulüm, ben aranızda adaletle hükmetmekle emrolundum. Adalete göre hükmedeceğim. Kafama göre değil yani. Menfaatlerime göre değil yani. Adaletle hükmedeceğim. Ben böyle emrolundum. Akrabamı tutmayacağım. Ve ben kendi kafama göre de hükmetmeyeceğim. Adalete göre hükmedeceğim. Adalete göre hükmetmek Allah'ın kitabına göre hükmetmekle olur. Çünkü Allah'ın kitabı adaleti gerçekleştiren bir kitaptır. Çünkü Allah sonsuz ilim sahibidir. Kainatta adaleti gerçekleştiren Allah, ağaçların yaprakları arasında bile adaleti gerçekleştiren Allah, nasıl olur da gönderdiği kitabıyla adaleti gerçekleştirmez? Nasıl olur da adaleti gerçekleştirecek bir kitap göndermemiş olabilir? Ağaçların yaprakları arasında adaleti gerçekleştiriyor. Yaprağa ne kadar su gitmesi gerekiyorsa, alttaki yaprak da olsa, en tepedeki yaprak da olsa, o kadar su gidiyor. Binlerce yaprağı var koca bir ağacın. Binlerce yaprak, kimi altta kimi üstte. Hepsine giden su miktarı adalete göre dağıtılıyor. Ağaçların yapraklarına, yaprakları hakkında bile adaleti gerçekleştiren Allah, nasıl olur da kulları arasında adaleti gerçekleştirmez? Nasıl olur da kainata adaleti yerleştiren, mizanı yerleştiren, ölçü koyan Allah, nasıl olur da bu kitabına ölçüyü koymaz, adaleti yerleştirmez? وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَدَعَ الْم۪يزَانَ اَلَّا تَتْغَوْ فِي الْم۪يزَانَ Allah göğü yükseltti ve ölçüyü koydu, bir mizan koydu. Adaleti gerçekleştirdi, bir ölçü gerçekleştirdi. Sakın o ölçüde haddi aşmayın. Bozarsınız kainatın düzenini. Aynı şekilde Allah bu kitabında da, o kainat kitabı, kainat kitabında da adaleti yerleştirmiş olan Allah, kainatta yıldızlar arasında adaleti yerleştiren Allah, yapraklar arasında adaleti yerleştiren Allah, mizanı koyan Allah, ölçü koyan Allah, nasıl olur da şu kitabında insanlar arasında adaleti gerçekleştirmez? Nasıl olur da bir mizan koymamış olabilir?
Bu kitap adaleti gerçekleştirir ama insanlar ona uymak istemiyorlar. Nefislerine uymak onların daha çok hoşuna gitmektedir. Ey Resulüm, onlara de ki ben aranızda adaleti, adaletle hükmetmekle emrolundum. Bu ayet Mekke'de geldi. Müslümanlar Mekke'deyken hükmedecek bir güçleri yoktu. Allah Azze ve Celle Mekke'deyken Müslümanlara şu müjdeyi vermiş oluyor. İleride hükmedeceğiniz günler gelecek. Devlet olacaksınız, medeniyet kuracaksınız. Ve yeryüzünde hakimiyeti ele geçireceksiniz. Gerçekleşmedi mi? Bu ayetin gelişinden birkaç sene sonra zaferler ard arda gelmedi mi? Halbuki bu ayet geldiği dönemde müminler zulüm altında inim inim inliyorlardı Mekke'de. Aç susuz bırakılıyorlardı. Dayak yiyorlardı. Sürekli baskı altındaydılar. Ama Allah o zamandan onlara böyle haber veriyordu. De ki onlara, ben emrolundum ki aranızda adaletle hükmedeyim. Bu ayet geldiği zaman belki bir takım kafirler demişlerdir ki, ya Muhammed sen neden bahsediyorsun? Ne hükmetmesi? Sen kimsin ki bize hükmedeceksin? Biz sana hükmediyoruz. Sen nasıl bize hükmedebilirsin? Sen zayıfsın, biz güçlüyüz. Sen nasıl bize hükmedebilirsin? Böyle düşünenler mutlaka olmuştur. Ama Allah Azze ve Celle yine böyle buyuruyordu. De ki onlara, ben aranızda adaletle hükmetmekle emrolundum. Bir gün gelecek, hükmedecek duruma geleceğiz yani. Ve aranızda o zaman haksızlıkla değil adaletle hükmedeceğim. Yani ileride ben Mekke'yi fethedeceğim ve o zaman aranızda adaletle hükmedeceğim. Sizin yaptığınız gibi zulmetmeyeceğim. Adaletin de ötesinde hatta merhametle hükmedeceğim. Sizin yaptıklarınız zulme karşılık öldürebilirim. Mekke'yi fethettiğim zaman sizi öldürebilirim. Ama hepinizi serbest bırakacağım. Adaletin de ötesinde merhametle muamele edeceğim. Nasıl ki Duha suresinde وَلَلَا اَخِيرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Gelecek günler senin için bugünden daha hayırlı olacak denilmişti ve öyle olmuştu. Gelecek günler, ileriki günler daha güzel olacak ey Resulüm. Bugünkü gibi devam etmeyecek ey Resulüm, üzülme. İleride çok güzel günler gelecek. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Rabbin sana istemediğin kadar verecek. Razı olacağın kadar verecek. Sana koca bir ümmet verecek. Sana koca bir devlet verecek. İmparatorluk verecek. Ve o zaman sen adaletle hükmedebileceksin. Hükmedebileceğin günler gelecek. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Senin adını, şanını yükselteceğiz ey Resulüm. Bütün dünyada eşhedü enne Muhammeden Resulullah denilecek. Her tarafta senin adın anılacak, o günler gelecek ey Resulüm. Üzülme, yoluna devam et. Şu anda çok zayıfsınız ama sizin pişmenizi Allah bekliyor. Siz layık hale geldiğiniz zaman, gerektiği kadar fedakarlık yaptığınız zaman zaferi verecek size. Sizin olgunlaşmanızı ve layık hale gelmenizi bekliyor. Size ileride büyük bir güç verecek, hükmedebileceğiniz kadar güç verecek ama o günler geldiği zaman sizin de zulmetmemeniz için olgunlaşmanız lazım. Mekke'de olgunlaşacaksınız. Medine'de adaletle hükmedebileceksiniz. Yoksa güç ve kuvvet elinize verildiği zaman siz de onlar gibi firavunlaşırsınız. Bir diktatör kesilirsiniz. Öyle olmayasınız diye şimdilik size güç kuvvet verilmiyor. Pişiriliyorsunuz. Bir taraftan siz pişiriliyorsunuz, bir taraftan dereceniz yükseliyor, sevap kazanıyorsunuz. Bir taraftan kafirlerin düşünmeleri için onlara zaman verilmesi gerekiyordu. Onlar da bir taraftan düşünüyorlar. Onlar düşünüyor, siz pişiyorsunuz ve dereceler kat ediyorsunuz. Onun için size hemen verilmiyor ama ileride verilecek. O zaman onlar arasında adaletle hükmedeceksiniz, diktatörlükle değil. Yaptığınız bunca zulme rağmen onlara de ki ey Resulüm, yaptığınız bunca zulme rağmen yine de ben aranızda adaletle hükmetmekle emrolundum. Eğer zulmünüzden dolayı ben de size zulmedecek olursam o zaman ne farkımız kalır ki? Bütün zulümlerinize rağmen, haksızlıklarınıza rağmen yine de adalet göstereceğim, merak etmeyin. Merak etmeyin, İslam hakim olacak olursa acaba bu Müslümanlar bizi keser mi, doğrar mı diye korkmayın. Bizim örneğimiz Hazreti Peygamber'dir. O kesti mi, doğradı mı ki? Mekkelilere sordu, benden ne bekliyorsunuz? Sen kerim bir kardeşimizin oğlusun dediler, kerimsin dediler. Senden af bekliyoruz, merhamet bekliyoruz. Hepiniz serbestsiniz dedi. Allah'ın Resulüydü, rahmet peygamberiydi. Evet, adaletin de ötesinde rahmetle muamele ediyordu. Allah Resulü intikam aldı mı ki müminler intikam alsınlar? Belki Beşar Esed gibiler korkuyorlar. İktidarı elimizden kaybedersek, biz bunlara 30-40 yıldır babasının gününden beri, 70'ten beri haksızlıkla, zorbalıkla, askeri diktatörlükle ve ihtilal ile başa geçtiği günden beri, 42 yıldan beri biz Nusayriler, bu Sünnilere çok zulümler yaptık. Hama'da 50 bin kişiyi, Hama ve civarında 50 bin kişiyi katlettik. Biz bunlara çok zulümler yaptık, bunların haklarını vermedik. Bütün yüksek kademelere Nusayrileri yerleştirdik. Biz bunlara bunca zulümler yaptık, herhalde bunlar gücü ve kuvveti eline alacak olurlarsa aynısını bize yapar, kökümüzü kuruturlar. Ondan korkuyor olabilir. Şu son zulümleri yapmasaydı belki de öyle olmayacaktı. Ama şu son zulümlerinden sonra artık gerçekten de kendi mezhebinden olanların kökü kurutulmasa da kendisinin kökünün kuruyacağı artık görülmektedir. Çünkü çok zulmetmiştir. Zalimlere ceza vermek de adalettir. Bazen merhamet, adaletin de ötesinde merhametle muamele edilir. Ama herkese merhamet layık değildir. Bazılarının idam edilmesi gerekir. İbret alem yapılması gerekir. Gerçekten tövbe etmemişlerdir. Ve onların tövbesi de yalan olacaktır. Bu kadar zulmetmiş olanlar, hatta tövbe etmiş olsalar bile zulümlerinin karşılığı olarak idam edilmeleri adaletin ta kendisidir. De ki onlara ey Resulüm, ben adaletle emrolundum. Aranızda hükmedeceğim, günler gelecek ve o günler geldiği zaman adaletle hükmedeceğim. Adaletin de ötesinde Allah Resulü rahmetiyle muamele etti. Ve İslam nizamının adil bir nizam olduğunu da ifade eder bu ayet. Yani biz hükmettiğimiz zaman zenginleri korumayacağız. Biz hükmettiğimiz zaman asilleri korumayacağız. Biz hükmettiğimiz zaman akrabalarımıza özel haklar tanımayacağız. Biz hükmettiğimiz zaman adaletle hükmedeceğiz. Çünkü Allah kime nasıl hükmettiğimizi bilmektedir. Çünkü biz bunu biliyoruz. Allah bizi görüyor. Biz bunu biliyoruz. O yüzden kim olursa olsun adaletle hükmederiz. Öyle söyle onlara. İleride hükmedeceğimiz günler gelecek. Ve o zaman hükmedeceğiz. Hükmettiğimiz zaman bu kitabın hükümlerinin hikmetlerini anlayacaksınız. Şu anda anlayamayanlar, şöyle olur mu böyle olur mu diyenler, şöyle olmasaydı böyle olsaydı diyenler, o günler geldiği zaman, İslam'ın hakim olduğu günler geldiğinde adaletin gerçekleştiğini görecekler. Çünkü müminler Allah'ın kendilerini gördüğünü bilirler. Allahu Rabbuna ve Rabbukum. Allah Rabbimizdir ve Rabbinizdir. Bunu unutmayın. Öyle söyle onlara ey Resulüm. Öyle söyle. Allah Rabbimizdir ve sizin de Rabbinizdir. Her ne kadar istemiyorsanız da, her ne kadar onu Rab olarak görmek istemiyorsanız da, onu sadece yaratıcı olarak, rızık verici olarak, tövbeleri kabul edici olarak, her şeyi işiten, her şeyi bilen olarak görüyor ama onu kanun koyucu olarak ve Rab olarak görmek istemiyorsanız da, Allahu Rabbuna ve Rabbukum, o Rabbimizdir ve sizin de Rabbinizdir. Rab terbiye eden demek, kanun koyan demek, kanunun çıktığı merci demek. Otorite demek, otorite sahibi demek, otoriteye sahip olan makam demek. Allah Rab'dır dediğimiz zaman, Rabbimizdir dediğimiz zaman, Rabbunallah dediğimiz zaman, bizi terbiye edecek olan, bize kanun koyacak olan, bizim başımızdaki otorite O'dur demek oluyor. Rabbimiz Allah'tır dediğimiz zaman, başka Rab'leri reddetmiş oluyoruz. Rabbimiz O'dur dediğimiz zaman, O bizim hayatımıza karışır demiş oluyoruz. Rabbimiz O'dur dediğimizde, O kanun koyan bir Allah'tır, Rab olan bir Allah'tır, terbiye eder, gönderdiği kitabıyla, peygamberiyle, gönderdiği kanunlarıyla terbiye eden bir Allah'tır. Ve biz onun terbiyesini ve kanunlarını kabul ediyoruz demektir. Rabbim Allah diyen bunu söylemiş oluyor, bilse de bilmese de. Bütün kainata hükmediyor, bize de hükmetmeli. Kainata hükmeden bize de hükmetmeli. Kainatın Rabbidir, o halde bizim de Rabbimiz olmalı. Lene amaluna ve lekum amalukum. Bizim amellerimiz bize, sizinki de size. Onlara böyle söyle. Bizim amellerimiz bize, sizinki size. Dolayısıyla biz sizin amellerinizden hesap vermeyeceğiz. Siz de bizimkinden hesap vermeyeceksiniz. Kıyamet günü görüşeceğiz. Allah Azze ve Celle peygamberine böyle söylemeyi emrederken bir taraftan da Müslümanlara moral vermiş oluyor, teselli etmiş oluyor. Ey müminler, kafirlerin yaptıklarından mesul değilsiniz. Şundan mesulsünüz ama, o zina etse ondan mesul değilsin, içki içse ondan mesul değilsin ama İslam'ı hakim kılmadığından dolayı mesulsün. Bu yolda mücadele etmiyorsan bundan dolayı mesulsün. Bunun mücadelesini veriyorsan, küfre karşı ve haramlara karşı mücadele veriyorsan, bu arada o kafirler de bir takım günahlar işliyorlarsa ondan mesul değilsin. Ama mücadele vermiyorsan o zaman tamamından mesulsün. Neden o mücadeleyi vermedin? Bundan mesulsün. Allah Azze ve Celle buyurur ki ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum. Ey müminler, siz kendinize bakın. Aleykum enfusekum. La yedurrukum men dalle izehtedeytum. Siz hidayet üzere olursanız sapanların sapması size zarar vermez. Biz hidayet üzere olursak sapanların sapması bize nasıl zarar vermez? Çünkü la ne amalune. Bizim amellerimiz bize, onların amelleri onlara. Onların, biz hidayet üzere olursak onların sapması bize nasıl zarar vermez? Biz eğer vazifelerimizi yerine getirdiysek, onlarla mücadele görevini yaptıysak, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüme o ayeti böyle tefsir eder. Görevinizi yaptıysanız o zaman onların günahlarından mesul değilsiniz. Siz kendinize bakın demek. Aleykum enfusekum. Başkasına bakmayın demek değil. Aleykum ümmetukum demek yani. Yani siz ümmetinize bir bakın. Ümmetiniz ne haldedir bir bakın. Her tarafta akan kan sizin kanınız. Zillet içerisinde yaşıyoruz. Her tarafta zulüm görüyor Müslümanlar. Kendi memleketlerinde bile haramlara engel olamıyorlar. Zulümlere engel olamıyorlar. Kardeş kavgalarına engel olamıyorlar. Aleykum enfusekum. Bir bakın kendinize. Siz kendinize bakın. Eğer siz hidayet üzere olursanız o zaman sapanların sapması size zarar vermez. O zaman lene ameluna diyebilirsiniz. Amellerimiz bize. Onların amelleri onlara diyebilirsiniz. Ama eğer onlarla mücadele ediyorsanız bunu söyleyebilirsiniz. Mücadele etmiyorsanız onların amelleri yeryüzünde kendilerini hakim kılmaları, haramları hakim kılmaları elbette ki bundan Müslümanlar mesuldürler. Allah'ı hakim kılmadıkları için elbette ki mesuldürler. Yeryüzünde bunca haramdan elbette ki mesuldürler. Eğer görevlerini yapmıyorlar, bu mücadeleyi vermiyorlarsa elbette ki bundan dolayı mesuldürler. O zaman onların ameli onlara diyemezler. İstediği günahı işlesinler diyemezler. Bir Müslüman şunu söyleyemez. İçki içen içsin, zina eden etsin, çıplak gezen gelsin, faiz yiyen yesin. Ben yapmam olur biter diyemez. Senin topraklarında bu haramlara sen müsaade edemezsin. Bu topraklar Allah'ın topraklarıdır. Bu dünya Allah'ın dünyasıdır. Allah'ın dünyasında Allah'a itaat edilmelidir. Onların amelleri onlara denilemez. Bu ayet onlara karşı mücadele etmeyin demek değil. Bir takım insanlar bazı ayetleri bilerek ya da bilmeyerek yanlış anlarlar. Demin söylediğim ayet gibi. Aleykum enfusakum. Ey müminler kendinize bakın. La yedurrukum men dalle izehtedeytum. Hidayet üzereyseniz sapanların sapması size zarar vermez. Yani bırakın onlar ne yaparlarsa yapsınlar, siz işinize bakın. Ayetin manası bu değil. Sahabe-i kiram bu yanlış anlayışı düzelttiler. Ebu Bekir Sıddık bunu duyduğu zaman hayır dedi, ayeti anlamıyorsunuz. Ayetin manası bu değil. Allah kitabında cihadı emretmektedir. Ayetin manası bu olamaz. Onların sapması size zarar vermez. Bırakın ne halleri varsa görsün şeklinde anlaşılamaz. Çünkü Allah bu kitabında cihadı emretmektedir. Ayetleri arasında çelişki olamayacağına göre o halde ayetin manası o olamaz. Siz gerekenler yaptıktan sonra onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz. Onların sapması size zarar vermez. İzehtedeytum yani hidayet üzere olursanız. Hidayet üzere olanlar yapması gereken görevi yapanlardır. Yapması gereken görevi yapmış ise o zaman sapanların sapması zarar vermez. Nasıl ki onu yanlış anlayanlar olmuştu, bunu da öyle. Lene ameluna ve lekum amelukum. Bunu da yanlış anlayanlar olacaktır. Amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size. Yani biz size karışmayız. Olur mu öyle şey? Elbette ki Allah'ın dünyasında haramlara müsaade edilmemeli, bunun mücadelesi verilmelidir. Ama sizin o yaptığınız günahlardan biz sorumlu değiliz. Fakat İslam'ı hakim kılmaktan sorumluyuz. O günahlara karşı mücadele verirsiniz. Ama yine de günahlar yapılır. İşte o zaman ondan sorumlu değilsiniz. İşte o zaman sizin amelleriniz size. Siz onların hesabını vereceksiniz diyebilirsiniz. La hüccete beynena ve beynekum. Aramızda tartışma yok. Sizinle bizim aramızda bir hüccet yok. Çünkü zaten size hüccetler, deliller ortaya konuldu. Açık seçik ortaya konuldu. Tartışmayı bitirecek şekilde
deliller ortaya konuldu. Daha neyin tartışmasını yapacağız sizinle? La hüccete beynene ve beynekum. Aramızda tartışma bitmiştir. Gerekli şeyler ortaya konulmuştur. Allah Azze ve Celle müminlere tartışma üslubunu da öğretiyor. Gereksiz yere de fazla lafı uzatmayın buyuruyor. Bir kafirle tartışıyorsan çok da gereksiz yere tartışmayı da uzatma. Delilleri ortaya koyduktan sonra baktın ki anlamaya niyeti yok. İşte o zaman bunu söyleyebilirsin. Aramızda tartışma yok. Bitti. Ortaya koydum ben sana gerçekleri ama sen anlamak istemiyorsun. O halde tartışma bitmiştir. Kıyamet günü görüşeceğiz. Allahu yecme'u beynena. Allah bizi toplayacaktır. Aramızı birleştirecek, toplayacak, bizi cem edecektir. Yani kıyamet gününde. Kıyamet gününde Allah Azze ve Celle bizi bir araya getirecek ve o zaman görüşeceğiz. Ve ileyhil masir ve dönüş Allah'a olacaktır sadece. Orada görüşeceğiz. Orada görüşeceğiz. Kim haklıymış, kim haksızmış anlayacaksınız. İstediğiniz gibi yaşayabileceğinizi zannediyordunuz öyle mi? Özgür olduğunuzu sanıyordunuz öyle mi? Kıyamet gününde Allah bizi bir araya getirdiği zaman o zaman anlayacaksınız özgür olmadığınızı. Bu kitaba göre mahkemeye çekileceksiniz. Kendi kafanıza göre davranıyorsunuz. Halbuki kıyamet günü dönüş Allah'adır. Ve orada toplanacağız ve onun kanunlarına göre mahkeme edileceksiniz. O halde bu dünyada da onun kanunlarına göre yaşamalısınız. Çünkü orada onun kanunları geçerli. İnsanların kanunları orada geçerli değil. Madem onun kanunları geçerli, o halde bu dünyada da onun kanunlarına göre yaşayın. Çünkü dönüş onadır. Yalnızca onadır. Başkasına dönüş yok. O halde insan yeryüzünde özgür bir varlık olarak yaşayamaz. Çünkü özgür değildir. Çünkü Allah'ın dünyasında yaşamaktadır. Çünkü Allah'ın verdiği rızıklarla beslenmektedir. Çünkü Allah'ın verdiği vücudu kullanmaktadır. Havayı teneffüs etmektedir. O halde insan özgür olamaz. Özgür olan sadece Allah'tır. Ve Allah Azze ve Celle kendi kanunlarına göre orada mahkeme edecektir. Kur'an sürekli olarak Allah'a iman ve ahirete iman üzerinde durur. En fazla zikredilen iman esasları bunlardır. Çünkü insanlar iman etmeleri gerektiği gibi Allah'a iman etmezlerse ve ahirete güçlü bir şekilde iman etmezlerse değişmezler. Ahirete iman üzerinde o yüzden sürekli durulur. İnsanın ahiret inancı olmazsa insan kendini değiştirmeye ihtiyaç görmez. İnsan nefsiyle mücadele etmeyi gerekli görmez. O yüzden Kur'an sürekli olarak ahirete temas eder. Burada da sonunda ahirete temas ile bitiriliyor. Ve ileyhil masir buyuruluyor. Dönüşünüz sadece Allah'adır. Başkasına dönmeyeceksiniz. O halde onun kanunlarına göre yaşayın. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Kalplerimize bunu sevdir. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.